Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya@gmail.com elektronik posta adresim, aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarım da var. Buradan her zaman da ulaşabilir, yorumlarınızı ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, bugün size dünyanın en pahalı baharatının elde edildiği safran çiçeğinden bahsedeceğim. Kleopatra'nın güzellik sırrı, Büyük İskender'in savaş yaralarını iyileştiren, şifalı ama ölümcül de olabilen bir çiçek. Budist rahiplerin giysilerinin safranla boyanmış olması, İmparator Nero'nun karşılama töreni için sokaklara safran serpilmesi, farklı kültürlerde hep seçkinlerle birlikte anılıyor olması, safranın insanlık tarihi boyunca hep el üstünde tutulduğunu gösteriyor bize. Safran Latince adıyla Crocus sativus, süsengiller familyasına ait bir bitki. Sonbaharda çiçek açan 20-30 santim boyunda çiğdem, yani krokus cinsinden soğanlı bir bitki. Küçük sıradan soğanından çıkan narin mor çiçekleri var. En özel kısmı ise çiçeğin tam ortasından çıkan kırmızımsı turuncu. 3 adet stigması, yani tepecikleri. Dünyanın en pahalı baharatlarından birini üretmek için işte bu tepecikler toplanıp kurutuluyor. Pahalı olmasının nedeni o hasat ve işleme yöntemlerinin hala mekanikleştirilememiş olması. Her bitkinin ardışık günlerde açan 3 çiçeği var ve her çiçekte de o değerli baharatı üreten ince uzun dişi organ tepeciklerinden 3 tane bulunuyor. Bütün çiçek kesildikten sonra alttan birbirine tutturulan tepeciklere ayrılıp kurutuluyor. Yaklaşık yarım kilo kuru safran elde etmek için 70 bin çiçek toplanması gerekiyor. Ve bu 70 bin çiçek de yaklaşık 400 metrekarelik bir alanda yetişiyor. Çiçekleri toplamanın en iyi zamanında nemin en yüksek seviyede olduğu, gün doğumdan önceki saatler olduğu yazılıyor. Yani şeyde İran'da, yani safran üreticisi İran'da özellikle Ekim ve Kasım aylarında yapılıyor yoğun hasat dönemi. Boya olarak da kullanılan altın sarısı safran bitkisi bugün daha çok İspanya, Fransa, İtalya ve İran'da yetiştiriliyor. Bizde ise yetiştiği alan çok sınırlı. Yani sadece Safranbolu bölgesinde kalmış. Ve Urfa'da da yetişiyor zannediyorum. Safran sözcüğünün kökenleri de bize yol hikayesine dair ipuçları veriyor. Şöyle bir bakalım. Safran kelimesi Arapça'da sarı renk anlamına gelen asfar kelimesinden türetilmiş. Safran baharatı adına gelen zaferan da Latince safranum olarak yerleşmiş. Zafferano, azafran, safran ve safron gibi benzer tınılarla Batı dillerinde yerini almış. Sümerlerin M.Ö. 4000'lerde doğada büyüyen safranı tedavi ve sihirli iksir yapmak için kullandığı sanılıyor. Ve bu tabii doğal safran bitkisi ile yapılan bir iksir. Bir kültür bitkisi olan safranın ilk ne zaman yetiştiğine bakarsak o da 3000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Bronz çağında Girit'te ortaya çıkmış. Safranın atası, doğadaki öncülü aslında bir çiğdem türü olan Crocus cartwrightianus. İnsanlar aşırı uzun tepeciğe sahip olan örnekleri seçerek yetiştirmiş ve bunun sonucunda da çiğdemin bir mutant formu olan Crocus sativus, yani bizim safran bitkisi ortaya çıkmış. Safrandan bahseden ilk belgenin tarihi ise antik Mezopotamya uygarlıklarına kadar uzanıyor. Milattan önce 7. yüzyıldan kalma Assurbanipal zamanına ait, Asurlara ait bir botanik belgesi ilk kayıt olarak kabul ediliyor. Buradan başlayarak sonraki 4000 yıl boyunca da safranın 90 kadar hastalığın tedavisinde kullanıldığını, Akdeniz bölgesinde hem baharat hem de ilaç olarak kullanılan safranın yavaş yavaş Avrasya'nın diğer bölgelerine, Kuzey Afrika'ya hatta Okyanusya'ya kadar uzandığını anlayabiliyoruz. Minos uygarlığı zamanında safranın yaşam bir parçası olduğunu biliyoruz. Bunu gösteren saray freskleri var. Santorini'deki bronz çağ yerleşimlerinden Akrotiri harabelerinde bulunan bir fresk safran çiçeklerinin hasadını gösteriyor. Ve milattan önce 1600'lere tarihleniyor. Eski Yunanların, antik Yunanların iyi gelir getiren ekinlerinden biri safran. Ta ki 1630 yılındaki volkanik patlamaya kadar. Özellikle antik Tera Adası'nda, yani bugün Santorini olan antik Tera Adası'nda safran üretiliyor. Minos uygarlığından sonra antik Yunan efsanelerinde safran bulma ümidiyle kaşiflerin Kilikya'ya yaptığı deniz yolculuklarından da bahsediliyor. Safranın Latince adının Crocus sativus olduğunu söylemiştim. Adını mitolojideki Crocus'tan alıyor. Yine Deniz Gezgin'in Bitki Mitosları kitabından aktarayım size öyküyü. Bir Yunan mitinde su perisi Smilax ile Crocus adındaki delikanlı büyük bir aşk yaşamışlar. Ama ne yazık ki iki aşığın kaderleri onlara kötü bir son hazırlamış. Ve böylece Crocus safrana, Smilax ise kendi adında bir bitkiye dönüşmüş. Antik Akdeniz uygarlıklarında yaşayan Mısırlı parfümcüler, şifacılar ve saraylı kadınlar parfümlerde, merhemlerde, maskaralarda, kutsal sunaklarda ve tıbbi tedavilerde safran kullanırmış. Romalılar safranı o kadar çok sevmiş ki yanlarında getirdikleri safranı Roma yıkılıncaya kadar Güney Galya kolonilerinde oldukça yaygın bir biçimde yetiştirmişler. Romalı şair Strabon Geografikasında Roma döneminde en iyi safranın Cehennem Mağarası yakınında, yani bugünkü Silifke'de yetiştiğini yazmış. Ayrıca Kilikyalı hekimlerin Mısır kraliçesi Kleopatra'ya da cilt güzelliği için safran önerdiğini biliyoruz. Asya seferleri sırasında Büyük İskender safranı içecek ve yiyeceklerinde kullandığı gibi savaş yaralarını tedavi etmek amacıyla da banyosunda da kullanmış. Ama sonra Büyük İskender'in malaria hastalığından öldüğünü biliyoruz. Safran ile banyo yapma alışkanlığını Yunanistan'a getiren de İskender'in askerleri olmuş. İbranice'de de Süleyman'ın Ezgilerin Ezgisi'nde de safrandan söz ediliyor. İbrani inancında önemli bir yeri var. O inanca göre Tanrı Adem'i cennet bahçesi Adem'den kovarken safran, Hint sümbülü, tatlı Hint kamışı, tarçın ve bazı baharatların yanı sıra cennetteki tohumlardan bir miktar ve meyve ağaçlarından birkaç dalı yanına almasına izin vermişti. Persler Derbena, İsfahan ve Horasan şehirlerinde Fars safranı, yani Crocus sativus Hausknechti yetiştirmişler ve dini amaçlı dokumalarda, boya, parfüm ve ilaçlarda kullanmışlar. Safran lifleri yataklara serpilmiş, melankoli krizlerini iyileştirmek için ya da afrodizyak olarak sıcak çaylarla karıştırılırmış. Zerdüşt dininde de yeri var. Şöyle bir önemi var safranın. Zerdüşt dininde Zamyat adında bir melek vardır. İyi özellikleri bilinen Zamyat, insanların huzur ve güvenliğinin kaynağı olan yeryüzünden sorumludur. Zeferan çiçeği, yani safran ise İran'da Zamyat'a özgü bir çiçek olarak kabul ediliyor. Evet, kısa bir müzik arası verelim şimdi sevgili dinleyiciler. Ivri Gitlis'in yorumuyla bir Paganini eserini dinleyelim bugün. La Campanella'yı dinliyoruz. Hikayemize devam edeceğiz birkaç dakika sonra. Thank you. Merhabalar tekrar. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Konumuz Safran Botanitopya'da. Safranın Güney Asya'ya gelişiyle ilgili birbiriyle çelişen teoriler var. Keşmir ve Çin söylencelerine göre safran 900 ile 2500 yıl önce bir zamanda buralara ulaşmış. Kimileri Perslerin park ve bahçelerde safran soğanlarını dikmesiyle yaygınlaştığını söylüyor. Kimileri de Perslerin Keşmir'i işgal edip orada koloni kurmasıyla safranın bu topraklara girdiğini söylüyor. Fenikeliler de boya olarak ve melankoli tedavisi için Keşmir safranının ticaretini yapmışlar. Ve daha sonra da tüm Güney Asya'da baharat olarak yemeklerde ya da boya maddesi olarak kullanımı yaygınlaşmış safranın. Hindistan'da yaygınlaşmasını sağlayanlar ise Hindistan'ın yerli Türkleri, Mugallar olmuş. Ve Budist keşişlerde bu da Siddhartha Gautama'nın ölümünden sonra safran renkli giysiler giymeye başlamışlar. Eski Çin tıp kitaplarında da safrandan söz ediliyor. Milattan önce 200 ile 300 yıllarından kalma efsanevi imparator Shennong'un hazırladığı sanılan 40 ciltlik Shennong'un Büyük Şifalı Bitkiler kitabında farklı rahatsızlıklar için bitkilerden yapılan 252 tedavi biçiminden söz ediliyor. Çinli bir tıp uzmanı Wang Zhen 3. yüzyılda safranın Keşmir'den geldiğinden söz ediyor. Şöyle bir ifade var safranla ilgili onun kitabında. Safran Buda'ya sunulmak üzere Keşmir'de yetiştirilir diye yazar. Wang kendi döneminde şöyle anlatmış. Safran çiçeği birkaç gün sonra solar, sonra da safran elde edilir. Sarı rengi nedeniyle değerlidir. Şaraba koku vermek için kullanılır. 7. yüzyıldan Ermeni şair ve yazar Ananya Shirekatsi ise Çin'i şöyle anlatmış. O da ilginç. Orada o kadar çok safran vardır ki eğer birisi bembeyaz giyinmiş şekilde beyaz bir atın üstünde ve beyaz bir şahin ile ava çıksa geriye döndüğünde hepsi sapsarı olurdu. Avrupa'da ise Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra safran yetiştiriciliği oldukça azalmış. Doğrulayan bir kanıt olmasa da Haçlı seferlerinden dönen askerlerle hacıların safran soğanlarını kutsal topraklardan tekrar Avrupa'ya götürdüğü sanılıyor. Avrupa'ya nasıl getirilmiş orası kesin değil ama İtalya, Fransa ve Almanya'da safran yetiştirilmeye başlamış. 14. yüzyıldaki kara veba salgını sırasında safran bazlı ilaçlara olan talep çok artınca Venedik ve Ceneviz gemileri Rodos'tan ve Güney Akdeniz'deki diğer yerlerden safran getirmişler. Seferlerden birinde böyle bir gemi yükü korsanlar tarafından çalınınca 14 hafta süren safran savaşı çıkmış. İşte bu çatışmalar ve safran korsanları korku saldığı için Basel'de safran kültürü yapılmaya ve ticaretine başlanmış. Buradan da Nürnberg'e doğru genişlemiş. Ve kısa bir süre sonra da başta Norfolk ve Suffolk kentleri olmak üzere tüm İngiltere'ye yayılmaya başlamış. İngiltere'nin doğusunda yün üretimi yapan küçük bir kasaba olan Essex'in Saffron Walden kasabasının adı da buradan geliyor. Bu kasaba İngiltere'de safran yetiştiriciliğinin ve ticaretinin de merkezi olmuş. Orta Çağ Avrupa'sında safran mutfakların vazgeçilmezidir. Ancak maliyeti yüksek olduğu için ve az bulunduğu için safran tahşiş ediliyordu bu dönemde. Aspir çiçeğinin, Cartamus tinctorius çiçeğinin parçaları toplanan safran tepeciklerinin arasına karıştırılıyor. Toz safrana yürütülmüş zerdeçal kökü ekleniyordu. 15. yüzyılda bu sahteciliği engellemek isteyen Almanlar tahşiş yapanların yakılarak ya da diri diri gömülerek cezalandırılacağını da ilan etmiş. Bitkilerin sembolik dünyasını eserlerinde taşıyan zamanının botanikçileriyle hep dirsek temasında olmuş Shakespeare de yer vermiş safrana. Örneğin 1600'lerin başında yazdığı farklı sınıflardan gelen iki gencin aşk öyküsünden bir sorun komedisi olan Yeter ki sonu iyi bitsin oyunun 5. perdesinde yaşlı Lord Lafoe kontese şöyle der. Hayır, hayır, hayır, oğlunuz çiğ renkli ipek şeritler takan safran renginde kötülüğüyle yarı pişmişleri ve hamları kendi rengine döndürebilen o serseri tarafından baştan çıkarıldı. O olmasaydı şu saatte geliniz hayatta, oğlunuz kendi evinde ve şu sözünü ettiğiniz alacalı hezen arasının değil kralımızın gözüne girmiş olurdu. Hezen arısı da çok üretken olmayan, yalnızca uçarken çok ses çıkaran parlak renkli bir arı türü, belki biliyorsunuzdur. Güneşin ve aslanın baharatı o yüzden kalbi neden güçlendirdiğini anlamak zor değil diyerek ilaç olarak kullanılmasını öneren İngiliz şifası Nicholas Culpeper'di. 1653 yılında Complete Herbal kitabında anlatıyor safranı. Şöyle tanımlamış. Çiçeklerin ortasında ateş renginde sarı ve kırmızı renklerde 3 stameni örten 6 uzun ama yuvarlak uçlu mor taç yapraklar var. Toplanıyor ve safran kurutma fırında dikkatle kurutuluyor. Ve dükkanlarda satılan safran bu diye bir tanım var. O dönemde dikkatli kullanılırsa mayhoş ve keskin kokulu safranın sindirimi kolaylaştırdığı, tansiyonu düşürdüğü ve kan akışı hızlandırdığı da yazılmış. Avrupa'ya daha sonraları çikolata, kahve, çay ve vanilya gibi egzotik ürünler gelmeye başlayınca safran üretimi de azalmaya başlamış. Sadece Güney Fransa, İtalya ve İspanya'da devam etmiş safran üretimi ve ticareti. Ve tabii doğal olarak bu ülkelerin mutfaklarına da girmiş. İspanyolların paellasında, İtalyaların risottosunda, Fransızların bouillabaisse'inde de tabii ki safran önemli bir katkı. Amerika'ya safranı getirenler ise bu yeni kıtaya yanlarında taşıdıkları bir sandık safran soğanını göç eden Schwenkfelder Kilisesi üyeleri olmuş. 1730 yılında tüm Doğu Pensilvanya'da safran yetiştirilmeye başlamış. Karayipler'deki İspanyol kolonilerinin bu yeni Amerikan safranına olan yüksek talebi nedeniyle Philadelphia Emtia Borsası'nda safranın liste fiyatı altın seviyesine kadar yükselmiş hatta. Daha sonra tabii ticaret azalıyor ama bugün az miktarda olsa yine üretim devam ediyor. Anadolu'daki hikayesine bakarsak safran Hititlerden beri Anadolu'da bilinen ve ilaç olarak kullanılan bir bitki. Hititler safrana Azipuru derlermiş. 14. yüzyılın başlarında Anadolu'nun bazı bölgelerinde çok miktarda safran üretilmiş. İbni Batuta seyahatnamesinde Göynük bölgesi için burada ne bağ ne bahçe var. Safrandan başka bir şey yetiştirilmez diyor örneğin. Osman Baytop Türkiye'de bitkilerle tedavi kitabında safranın Osmanlılar döneminde de önemini koruduğunu, 1858 yılında İngiltere'ye 9705 kilogram safran satıldığını, safran ticaretinin geçmişte büyük önem taşıdığını söylüyor ve bunun delillerini de Ankara'daki Zaferan Hanı, İstanbul'da büyük ve küçük safran hanları gibi hanlara verilen isimler olduğunu söylüyor. Mardin'de Süryanilere ait olan Devrül Zaferan Manastır da adını binanın yapılışı sırasında harcına katılan safrandan alıyor. Bir inanışa göre manastır yapılırken buradan geçen bir kervan sahibi manastırda konaklamak için durmuş. Ama buradaki ortamdan çok etkilenerek kalmaya karar vermiş ve kervanda taşıdığı safranı da manastır yapımında kullanan harca karıştırmış. İşte bu yüzden manastırın o etkileyici yapısı, sarımsı bir renk taşır. Evet, safran çok önemli bir bitki bizim topraklarımızda ama 20. yüzyılın başlarında iş gücü yetersizliği, ekonomik güçlükler ve köyden şehirlere olan göç nedeniyle safranın ekimi ve üretimi de çok gerilemiş. 1913 yılında safran tarımı sadece Safranbolu'da ve Şanlıurfa'da yapılıyordur artık. Elde edilen hasat da sadece 500 kilogram maalesef. Bu miktar yetmediği için 1923'ten itibaren Avrupa ülkelerinden safran ithal ediliyor. Son yıllarda ise son derece değerli bu bitkinin ekim alanı neredeyse yok denecek kadar az. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz da bu haftalık buraya kadar. Dünyanın en değerli baharatı safrandan, onun çiçeğinden konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.